Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Âl-i İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20 Behmen 1403, Hicri Kamer'i 9 Şaban 1446 ve Miladi Takvim'de 8 Şubat 2025 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Şafak'ta 10 gün özel programı, Dünya Tarihi ve Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi COEP deneyimi Amerika ile müzakerelerin hiçbir sorunu çözmeyeceğini gösteriyor açıklamasında bulundu. Tahran Cuma namazı hatibi Trump İran hakkındaki isteğini mezara götürecek dedi. İran ile Vatikan Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Amiral İrani Keraçi'ye gitti. İran İslam Cumhuriyeti Batı Asya'daki 15 ülke arasında tıbbi cihaz üretiminde birinci sırada yer aldı. Ve İran kavimlerinin yerel törenlerine Türkiye Turizm Fuarı'nda büyük ilgi şimdi haberler.
Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanları ile yaptığı görüşmede Amerika hükümeti ile müzakere edilmemesi gerektiğini belirterek, müzakere etmek akıllıca mantıklı ve onurlu değildir, dedi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlarından bir grup, dün sabah Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ile bir araya geldi. Bu toplantı her yıl olduğu gibi devrim haftası münasebetiyle Hava Kuvvetleri subaylarının İmam Hümeyni Rahmetullah'a tarihi bağlılık yemini etmesinin yıl dönümü münasebetiyle düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi konuşmalarının bir bölümünde Amerika ile müzakerenin ülkenin sorunlarını çözmede hiçbir etkisi yoktur. Bunu doğru anlamalıyız. Öyle bir algı oluşturmamalıdır ki eğer Amerika ile masaya oturursak şu veya bu sorun çözülecek. Hayır, Amerika ile müzakereden hiçbir sorun çözülmez. Sebep tecrübe açıklamasında bulundu.
Tahran Cuma namazı hatibi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran hayalini mezara götüreceğini vurguladı. Tahran'da dün cuma namazını kıldıran Hucetul İslam Kazım Sıddık'ı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son övünmesine değinerek Trump, İran'ın nükleer gücünü, füze gücünü ve bölgesel nüfuzunu sınırlamamız gerektiği konusunda bizi korkutuyor ve tehdit ediyor. Ama şunu bilmeli ki geçmiş onu nasıl kör ettiyse ve bu arzusunu mezara götürdüyse o da bu arzusunu mezara götürecektir açıklamasında bulundu. Hucetul İslam Kazım Sıddık'ı İran milletinin başından beri hiçbir ülkeyle savaş halinde olmadığını ve tek bir kurşun sıkmayacaklarını ancak bir ülke bize saldırırsa ölüme kadar direneceklerini ve düşmanı yaptıklarına pişman edeceklerini söyledi. Tahran'daki Cuma namazı hatibi, İslam devriminin zafer haftası münasebetine de atıfta bulunarak İran halkının önceki yıllarda olduğu gibi sahaya çıkacağını ve bunun sınır ve toprak düşmanlarına karşı güçlü bir darbe vuracağını vurguladı. Hucetul İslam Sıddık'ı, İran halkı eşi benzeri görülmemiş ve düşmanları yıkan varlığıyla Trump ve yandaşlarının başarısız olduğunu gösterecek. Bu kez başarısızlık onlara daha çabuk gelecek ifadesinin de altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı, Vatikanlı mevkidaşı ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası gelişmelerle ilgili son gelişmeler etrafında görüş teatisinde bulundu. İran'ın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile Vatikan Dışişleri Bakanı Baş Psikopos Richard Gallagher arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası gelişmelere ilişkin son gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Irakçı, İran ile Vatikan arasındaki uzun yıllardır devam eden iyi ilişkilere değinerek iki taraf arasındaki dini diyalog ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladığı açıklamasında bu etkileşimler din mensupları arasında karşılıklı anlayışın güçlenmesine ve İbrahimi dinlerin ortak öğretileri ve öğretileri temelinde dünyada barış ve adaletin yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır umudunu dile getirdi. Başpsikopos Gallagher, İran İslam Cumhuriyeti'nin iki taraf arasındaki etkileşimleri sürdürme ve genişletme konusundaki yapıcı yaklaşımını takdir ederken, dünyada barışı korumak ve adaleti yaymak için evrensel çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı resmi daveti üzerine Aman 25 tatbikatı ve Aman Uluslararası Diyalogları Konferansı'na katılmak üzere ülkenin güneyindeki liman kenti Karaci'ye giriş yaptı. İran haberine göre Amiral Şehram İrani, cumartesi sabahı gelişinde Pakistan Deniz Kuvvetleri Özel Birlikleri Komutanı Tu Amiral Faysal Emin ve bir grup Pakistanlı askeri yetki tarafından karşılandı. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki üst düzey askeri heyet, Karaçi Limanı'nda düzenlenecek olan Aban 25 Uluslararası Deniz Tatbikatı'na katılacak. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel ve denizcilik ekibi de Aman 25 tatbikatına katılmak üzere Karaçi'ye gitti. Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüşme, Aman Uluslararası Diyalogları Konferansı'na katılım ve çok uluslu Aman tatbikatının operasyonel bölümünün ziyareti, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Karaçi ziyaretinin diğer programlar arasında yer alıyor. Pakistan Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde 60'tan fazla ülkenin katılımıyla 9. Çok Uluslu Tatbikat Aman 25-2025 ve Uluslararası Denizcilik Konferansı Cuma günü Karaçi Limanı'nda başladı. Bu yılki Uluslararası Denizcilik Etkinliği Aman'ın sloganı Barış için Birlikte Olup mesajları ise de denizde düzeni sağlamak için bölgesel ve bölgeler arası işbirliğini güçlendirmek, yetenekleri artırmak ve sonuç olarak bölgeler arasında bir köprü görevi görmek, deneyim alışverişinde bulunmak, birbirini anlamak ve deniz alanında terörizm ve suçlara karşı birleşik bir kararlılık sergilemek olarak açıklandı.
İran İslam Cumhuriyeti, Batı Asya'daki 15 ülke arasında tıbbi cihaz üretiminde birinci sırada yer almaktadır. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı, İran yapımı tıbbi cihaz ve malzemelerinin dünya çapında 55'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini ve bölge ülkelerinin yanı sıra Rusya, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Hırvatistan'ın da bu ekipmanların bazı ihracat destinasyonları arasında yer aldığını duyurdu. Pars Today'in İrib'den aktardığı haberine göre bu alandaki üreticiler ihtiyaç duyulan ekipmanları sağlama konusunda 40 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu rapora göre İran tıbbi merkezlerinin ihtiyaçlarının %70'inden fazlası yurt içinde karşılanmakta ve hastane ameliyathaneleri İran yapımı yerli ürünlerle donatılmaktadır. İstatistikler İran'da 2300 tıbbi cihaz şirketi olduğunu ve bunların son 2 yılda ihtiyaç duyulan 10.000 çeşit ürünü üreterek üretimlerini %45 arttırdığını gösteriyor.
İstanbul'da düzenlenen Türkiye Uluslararası Turizm Fuarı'nda İran kavimlerinin yerel törenlerinin icrası büyük ilgi gördü. Fuarın girişinde ve sahnesinde gerçekleştirilen bu gösteriler çok sayıda ziyaretçinin ve hatta yabancı katılımcıların dikkatini çekti. Turizm ve Otomobilcilik Derneği tarafından tasarlanan bu kültürel programlar Türkiye Uluslararası Turizm Fuarı'nda İran kavimlerinin İran pavyonunun yan etkinliklerinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. İran ve Türkiye arasındaki kültürel ve etnik yakınlık bu büyük ilginin başlıca nedenlerinden biriydi. Bölgenin en önemli turizm etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Türkiye Uluslararası Turizm Fuarı, Türkiye ve diğer ülkelerden İran'ın zengin kültürüyle ilgilenen çok sayıda insanın katılımına sahne oldu. Fuarın her gününde İran kavimlerinin yerel törenleri birkaç kez icra edildi. Ziyaretçiler büyük bir merakla İranlı grupları izleyip fotoğraflarını çekerek her gösteriden sonra İran'ın kıyafetleri, halkları, dilleri ve kültürü hakkında grupların üyelerine sorular sordular.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın iç yasalarını uluslararası alanda uygulama bağımlılığı artık uluslararası kurumlara hedef aldığını söyledi. İran'ın haberine göre İsmail Bekai X sosyal medya platformundaki hesabında Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarını uluslararası kurumlara İsrail rejiminin suçlarına ortaklık olarak genişletmenin sonuçlarıyla ilgili olarak Amerika'nın iç yasalarını uluslararası alanda uygulama bağımlılığı artık uluslararası kurumları hedef alıyor mesajını paylaştı. Bekai paylaşımında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail rejiminin iğrenç suçlarını ele alması nedeniyle yaptırım uygulanması Amerika'nın işgalci ve ırkçı rejimle uzun süredir devam eden işbirliği ve gizli anlaşma tarihinde eşi görülmemiş bir alçaklıktır ve Filistin'in sömürgeci bir şekilde ortadan kaldırılması amacıyla her türlü suçu işlemektedir ifadesine dikkat çekti. Lahey Mahkemesi'ne yaptırım uygulanması İsrail'i tamamen dokunulmaz kılmak, daha fazla suç işlemesine izin vermek ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmek amacıyla gücün açıkça kötüye kullanılmasının gerçek bir örneğidir diyen Bekai, uluslararası toplum bu tehlikenin farkında olmalı ve buna uygun şekilde tepki vermelidir vurgusunda bulundu.
Amerikan hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne uyguladığı yaptırımlara tepki gösteren mahkeme, dünya çapında adaletin sağlanması yönündeki çabalarını vurguladı. İran'ın haberine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi, Amerika'nın mahkeme çalışanlarına yaptırım uygulamayı ve mahkemenin bağımsız ve tarafsız yargı işlevine zarar vermeyi amaçlayan bir emir verme kararını kınadığını belirten bir açıklama yayınladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi de dünyada adaleti sağlamaya devam edeceğinin sözünü verdi. Açıklamada bu kararnamenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargısal çalışmalarını baltalayabileceğini düşünüyoruz ve 125 üye ülkeyi adalet ve insan hakları konusunda birleşmeye çağırıyoruz ifadesine dikkat çekildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi ayrıca çalışanların yanında olduğunu ve dünyanın dört bir yanında yaşanan trajedilerin milyonlarca masum kurbanına adalet sağlamaya ve umut getirmeye devam etme kararlılığında olduğunu da altını çizdi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü İsrail rejiminin ateşkes anlaşmasının insani protokollerini uygulamakta oyalandığını duyurdu. Amerika'nın desteğiyle İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2025'teki ateşkes anlaşmasına kadar Gazze Şeridi sakinlerine karşı yıkıcı bir savaş başlattı. Bu savaş sonucunda büyük yıkımların ve ölümcül kıtlığın yanı sıra 47 binden fazla Filistinli şehit oldu ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 111 binden fazla kişi de yaralandı. Pars Today'in İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Hamas sözcüsü Abdüllatif El-Kanu, Hamas'ın halkın çıkarlarını gerçekleştirmek için ateşkes anlaşmasını uygulamaya bağlı olduğunu belirterek, işgalci rejim hala anlaşmanın insani protokollerini, özellikle de sığınmacılar, kamplar, enkaz kaldırma ekipmanları ve yakıt konusunu uygulamakta oyalanıyor açıklamasında bulundu. Hamas sözcüsü ayrıca Gazze Şeridi halkını göç ettirme konusundaki Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına karşı çıkan tüm ülkeleri takdir ediyoruz. Filistin'in bu konudaki Trump ve Netanyahu planına karşı tutumu birleşiktir ve Arap, İslam ve uluslararası ülkeler tarafından desteklenmektedir ifadesinin de altını çizdi.
Öte yandan Kassam Tulayları askeri sözcüsü bugün 3 Siyonist esirin daha esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakılacağını duyurdu. Mir Haber Ajansı'nın El Cezire'den naklen verdiği haberde Kassam Tulayları sözcüsü Ebu Bey de cumartesi günü 3 Siyonist tutuklunun daha esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacağını duyurdu. Kassam Tulayları sözcüsü esir alınan 3 Siyonistin isimlerini Eliyahu, Datsun, Yusuf, Şarabi, Aver, İbrahim, Lişha, Levi ve Ohan Ben Ami şeklinde açıkladı. Amerika ve Katar 15 Ocak 2025 tarihinde İsrail rejimiyle Hamas'ın ateşkes anlaşmasına vardığını duyurdu.
Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, İsrail rejimi İç Güvenlik Teşkilatı Şabak Başkanı Ronen Bar'ın 7 Ekim saldırısı sırasında teşkilatın güvenlik başarısızlığını itiraf ettiğini bildirdi. El Alem'in haberine göre Şabak Başkanı, teşkilatının güvenlik başarısızlığını Şabak'ın üst düzey komutanlara suikast operasyonları gerçekleştirme özgürlüğü sınırlı ve koşulluydu şeklinde savundu.
Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu, Katar'ı tehdit ederek Doha bölgede hangi cephede yer alacağını seçmeli dedi. Netanyahu, Perşembe gecesi İsrail Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda El Cezire'nin Aksa tufanı sırasında Filistin halkının acı ve ıstıraplarını tasvir etmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek Katar'ın Arap ve İslam dünyasını kışkırtan bir kanal olan El Cezire'yi yönettiğini görmezden gelemeyiz iddiasında bulundu. Daha önce Siyonist rejim El Cezire kanalının işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklamıştı.
Ve son haberimiz, Ürdünlüler Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yeniden yerleştirme planına karşı gösteri düzenledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Behman 1403, Hicri Kameri 9 Şaban 1446 ve Miladi 8 Şubat 2025 Cumartesi. Bugün Hicri Şemsi 20 Behman 1357 tarihinde Hava Kuvvetleri personelinin İran İslam Devrimi ile dayanışma içinde oldukları ve İmam Hümeyni'ye biat ettiklerini ilan etmelerinin ardından Şahlık rejimi satılmış unsurları Tahran'daki hava kuvvetleri karargahına saldırdılar. Bu olaydan sonra İran halkı Tahran'ın bütün bölgelerinden direniş halinde olan hava kuvvetleri personeline yardım etmeye geldi. Basit ve az sayıdaki silahlara sahip olan Müslüman İran halkı cesaretle Şah rejiminin satılmış unsurlarının saldırılarını hezimetle sonuçlandırdı. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Behmen 1364 tarihinde Velfecr 8 askeri operasyonu İranlı cesur askerlerince Devrik Bas rejimine karşı iki ülke sınırının en güneyindeki bölgede başladı. Bu operasyonda binlerce İranlı asker Ervend Irmağı'ndan geçerek Fav kentini fethettiler. Bu operasyon o kadar beklenmedik ve askeri yönden karmaşık ve başarılıydı ki dünyanın birçok askeri ve siyasi uzmanının hayretlerine sebep oldu ve Irak'ın Devrik rejimini paniğe düşürdü. Velfecr 8 operasyonu Saddam rejiminin İran topraklarını işgal etmeye son vermesi ve İran'a savaştan dolayı dayattığı hasarı telafi etmeye mecbur bırakmak amacıyla yapıldı. Bu operasyonda 50 bin Iraklı asker öldü veya yaralandı ve 600 tank imha edildi. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Behmen 1375 tarihinde İran'ın yeni halı sanatının babası Üstad Ebu'l-Futuh Arapzade vefat etti. Hicri Şemsi 1293 yılında İran'ın Tebriz kentinde dünya gelen Üstad Ebu'l-Futuh Arapzade çocukken tasarımlar ve renklerle aşina oldu ve halı sanatını babasından öğrendi. Tebriz kentinde ressamlık ve halı üzerindeki tasarım ve Tahran kentinde yine ressamlık ve fayans üzerindeki tasarımcılık yapan Arapzade, musiki, heykeltıraşlık, hattatlık ve yağlı boyalı ressamlık sanatları alanında geniş faaliyetlerde bulundu. ...965 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Şaban 481 tarihinde Mısırlı Müslüman fakir ve ünlü alimlerden İbni Berac Trablusi vefat etti. Mısır'da dünyaya gelen Berac, uzun süre günümüz Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde kadılık yaptığından dolayı Trablusi adıyla ünlendi. Seyyid Murtaza ve Şeyh Tusi gibi fakih ve alimlerden feyiz alan Trablusi'nin görüşleri önde gelen fakihler tarafından büyük bir dikkatle takip edildi. İbni Berac'ın en ünlü eseri El Cevami El Fıkıh adlı kitaptır. ...869 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Şaban 577 tarihinde Müslüman fakih ve lügat bilimcisi İbni Anbari lakaplı Ebu'l-Berekat Abdurrahman bin Muhammed Irak'ın Bağdat kentinde vefat etti. Tahsilini Bağdat Askeri Medresesi'nde bitiren Muhammed bilgi bakımından zirvedeydi ve aynı medresede ders vermeye başladı. Onunla gelen alim birçok kitap ve risale kalem aldı ki bunlar arasından en önemlisi olan El Esrar el Arabiye adlı esere değinebiliriz. ...300 yıl önce bugün 8 Şubat 1725 tarihinde Rusya'nın 3. İmparatoru Büyük Peter 53 yaşındayken öldü. Acımasız ve şiddet yanlısı olan Büyük Peter kendi amaçlarına ulaşmak için hiçbir girişimden kaçınmadı ve bu yüzden imparatorluğu döneminde halkın can, mal ve özgürlüklerine tecavüz etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, Şafak'ta 10 gün adlı özel sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde sizlerle İran İslam Devrimi ve İslam dünyasında vahdete etkisi konusunu ele almak istiyoruz. Sizce İran İslam Devrimi dünyada Müslümanların vahdet ve birliği üzerine nasıl bir etkisi olmuştur?
İran'da Hicri Şemsi 1357, Miladi 1979 yılında zafere ulaşan İslam devrimi sadece İran'da siyasi bir değişim değil, aynı zamanda İran sınırlarının ötesine uzanan derin bir toplumsal ve kültürel hareketti. Bağımsızlık, özgürlük, İslam Cumhuriyeti gibi sloganlarla başlayan bu devrim, hızla tüm dünyadaki Müslümanlar ve özgürlük arayanlar için bir umut sembolü haline geldi. İran'da İslam devriminin zaferi 20. yüzyılın ikinci yarısında İslami uyanışının yükselişinin başlangıcı olarak İslam dünyası için siyasi bir yaklaşımla İslam'ın yeni bir çağının başlangıcının müjdesi oldu. İran devriminin en önemli mesajlarından biri Müslümanlar arasında birlik ve vahdet çağrısıydı. İran İslam devriminin büyük önderi İmam Hümeyni her zaman Müslümanların birliğinin önemini vurgularken, Müslümanlar arasındaki ayrılığın onların zayıflamasına ve gerilemesine neden olduğuna ve birliğin onları küresel zorluklar ve tehditler karşısında güçlendirebileceğine inanıyordu.
İmam Hümeyni, birliği güç kaynağı, ayrılığı ise dinin temellerinin zayıflamasına neden olan bir etken olarak görüyordu. İslam dünyasının birliği imam için büyük bir ülküydü. Millet acısını ve zayıflığını ayrılıkta, şanını ve büyüklüğünü ise birlik ve dayanışmada görüyordu. İmam Hümeyni İslami birliğin temel çözümlerinden birini İslami bir hükümet kurmak olarak görüyordu. İmam, birlik ve vahdet kavramını açıklarken bir arada olmak ve cemaat olmak ve hak yolunda sebat etmek gibi iki önemli noktayı vurguluyor ve gerçek birliğin Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadan bir anlamı olmayacağına inanıyordu.
İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameney de vahdet konusuna özel önem vererek şöyle buyuruyor. Vahdet bir taktik değildir. Vahdet İslam ilkelerinden bir ilkedir. Vahdet Kur'ani bir konudur. Hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin demesi çok önemlidir. Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılmakta, ki işlerin en önemlisidir, tezahürü örneğin hac olan, tezahürü cuma namazı olan Allah'ın ipine sımsıkı sarılmakta bile dalmamak çok önemlidir. Veya Hucurat suresinin buyurduğu gibi, şayet müminlerden iki grup savaşacak olursa aralarını düzeltin. Eğer ki biri diğerine karşı taşkınlık ederse Allah'ın emrine dönünceye kadar taşkınlık edenle savaşın demesi, yani eğer birisi saldırdı, onu vahdete geri getirmek için onunla vuruşmak demektir. Vahdet bu kadar önemlidir. Bunlar görmezden gelinemez. Daha sonra da müminler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan kopup sakının. Yani vahdet Kur'ani bir ilkedir ve biz ondan gafil olmamalıyız.
İran'daki İslam devriminin zaferi sırasında İmam Hümeyni İslami ve insani ilkeleri vurgulayarak İran toplumunun farklı kesimlerini ortak bir amaç etrafında toplamayı başardı. İran içindeki bu birlik diğer İslam ülkeleri için bir model haline geldi. İran İslam Devrimi'nin diğer İslam ülkeleri için bir model olarak sunulmasıyla farklı ülkelerdeki birçok İslami hareket bu devrimden ilham aldı ve ilkelerini izleyerek kendi toplumlarında birlik ve dayanışmayı güçlendirmeye çalıştı. Şunu da belirtmek gerekir ki, İslam devriminin Müslümanlar arasındaki birlik üzerindeki etkisi sadece birkaç ülkeyle sınırlı kalmadı. Aksine bu devrim Afrika, Asya ve hatta Avrupa'da bulunan farklı ülkelerdeki İslami hareketlere ilham kaynağı oldu. Örneğin 1980'ler ve 1990'larda İslam devriminin ilkelerine benzer ilkeleri gerçekleştirmeye çalışan Mısır, Tunus ve Pakistan gibi farklı ülkelerde İslami hareketler ortaya çıktı. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası İslami vahdet konferansları düzenleyerek farklı İslam ülkelerinden temsilcileri bir araya getirmeye ve birlik ihtiyacını vurgulamaya çalışmıştır. Bu konferanslar dünyanın farklı yerlerinden Müslümanlar arasında fikir ve deneyim alışverişi için bir fırsat sağlamıştır.
Değerli dinleyiciler, İslam devriminin dış yansımalarından biri de özgürlük ve İslami hareketler arasında umut ruhunu canlandırmasıydı. Öyle ki Kudüs'ü işgal eden rejimin dönem Dışişleri Bakanı Moshe Dayan bile İslam devriminin sonuçlarını bir depreme benzeterek şöyle demiştir. Bu gelişmeler diğer ülkelerin ilişkileri üzerinde önemli etkileri olacaktır. Ayrıca Amerikalı teorisyen Zbigniew Brzezinski şöyle diyor. Bölge genelinde kökten dinci İslam'ın yeniden canlanması, Şah'ın devrilmesi ve İran'daki gerginliklerin tetiklenmesiyle Batı dünyasının yaşamının tamamen bağlı olduğu bir bölgede çıkarlarımız için sürekli bir tehlike yaratmıştır. Ağırlıklı olarak İstihbarat raporlarımızda ve incelemelerimizde göz ardı edilen İslami köktencilik bugün açıkça mevcut düzeni ve istikrarı tehdit ediyor.
Filistin hareketi liderlerinden Şeyh Esad Temimi İran'da İslam devrimi zaferine kadar İslam'ın Arapların İsrail'e karşı savaş alanında olmadığını ve hatta Müslümanların kelime hazinesinde bile cihat yerine mücadele anlamında olan nidal ve savaş anlamında olan kifah gibi kelimeler kullandıklarını ve İran İslam devriminin İslam'ın çözüm ve cihadın ana araç olduğu gerçeğini Filistin topraklarına taşıdığını belirtiyor. Önde gelen Filistinli muhafazakar isim Şeyh Abdullah Şami ise şöyle diyor. İran'da İslam devriminin zaferi Filistin devrimi ve Filistin halkı üzerinde derin bir etki yarattı ve bundan sonra Filistin halkı Filistin'in özgürlüğü için Kur'an'a ve silaha ihtiyaçları olduğunu anladı. Bu düşünce önce Filistin İslami Cihat Hareketi'nde yer buldu ve ardından aynı örgüt bunun tohumlarını Filistin topraklarına ekti. Filistin İslami Cihat sözcüsü İmam Hüveyni ile yaptığı görüşmede bu konuda şunları söyledi. İntifada sizin büyük devriminizin bir ışık parıltısı ve yansımasıdır. Çağımızda en büyük dönüşümü yaratan devrim.
Değerli dinleyiciler, bildiğiniz gibi İran'da İslam devriminin zaferinden sonra Hamas gibi Filistin direniş grupları İslam devriminin öğretilerinden etkilendi. İslami ve devrimci düşünceden ilham alan bu gruplar, sahte Siyonist rejim işgalcilerine karşı mücadelede etkili bir güç haline gelmeyi başardılar. İslam devrimi ayrıca İslami birlik kavramını güçlendirerek Müslümanlara ortak düşmanları, yani Siyonist rejime karşı birleşmeleri gerektiğini hatırlattı. İran'ın girişimiyle düzenlenen Filistin İntifadası'nı destekleme konferansı gibi uluslararası konferanslar, Müslüman ülkeler arasında daha fazla dayanışma ve Filistin halkının haklarının desteklenmesi için zemin hazırladı.
Günümüz dünyasında Müslümanların en önemli zorluklarından ve endişelerinden biri Filistin meselesi ve saldırgan Siyonist rejimin işgalidir. Ve İslam dünyasının birliği bu zulüm ve baskıya karşı koymada etkili bir çözüm olarak şimdiye kadar önemli bir rol oynamış ve bundan sonra da oynamaya devam edecektir. Siyonist rejim her zaman Müslümanlar arasına nifak sokarak kendi konumunu güçlendirmeye çalışmıştır. Ancak Müslüman toplumlar birlik ve dayanışma içinde bu sahte ve cani rejime karşı durmuştur. Tarih Müslüman toplumların birlik ve dayanışma içinde önemli başarılar elde edebileceğini ve zamanın tüm zalimlerine karşı durup direnebileceğini göstermiştir.
Bugün İsrail'in direniş cephesi karşısında ağır bir yenilgi alması, Filistin direnişinin onarmaz darbesi yani Aksa Tufanı operasyondan sonra Müslümanların bu cani rejime karşı birliğinin etkisini göstermektedir. Müslüman halkın birlik ve beraberliği direniş cephesinin sadece savaş alanında cesurca hareket etmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda diplomasi ve müzakere alanında da onurlu ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlamıştır. Öyle ki bu güç ve cesaret, Siyonist rejimin hedeflerine ulaşamamasına ve bu rejimin birçok cephede yenilmesine sebep olmuştur.
Evet değerli dinleyiciler, muazzam İslam devriminin sonuca ulaşmasında İran halkının ulusal vahdet ve dayanışması büyük ve etkili önem taşıdı ve zafer getiren bu vahdet tüm dünya çapında tüm Müslümanların izzet ve yüceliği için başarılı bir model çizdi. Böylece İslam dünyasının iktidarını gösterirken Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın küresel hükümetinin ortamını hazırlamaya çalıştı.
Değerli dinleyiciler, arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
İran Radyo Podcast. Ayetullah Hameni'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile dört bölümden oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız podcastimizin bugünkü bölümünde İslam ideolojisinde tevhid konusunu ele alacağız. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şemsi 1353, Miladi 1974, Hicri Kameri 1394 yılı Ramazan ayının 10. gününde Seyyid Ali Hamene'yi daha önceki günlerde olduğu gibi İmam Hasan Aleyhisselam caminin yolunu tuttu. Bugünkü sohbetini tevhid konusunda ilahiyatçılar ve materyalistler arasındaki görüş ayrılıklarıyla başlamak istiyordu. Öğlen ve akşam namazı bitince Seyyid Ali kendi yerini tuttu ve kısa bir girişin ardından şöyle konuşmaya devam etti. Mümin ve ilahiyatçı bir insan gözle görünenin ötesinde daha büyük ve daha üstün bir gerçeğin olduğuna inanır. Buna karşı materyalist biri gördüğünün ötesinde başka bir şeye inanmayacağı ve bağlı olamayacağını, laboratuvarlarda da Allah'tan herhangi bir iz olmadığını savunur. Tabii ki bu gibi konular daha çok 1-2 asır önceye ve aydınlanma dönemine aittir. Günümüzde de bazıları Allah'ın olmadığını ileri sürüyorlar. Onların bu açıklamaları Allah ile bir sorunları olduğu veya ikna edici bir açıklama ile karşılaşmadıkları için değil, daha çok materyalist ekollerin dünyayı daha iyi idare edebileceği, zulüm ve başınaburukluğun kökünü kazıyabileceği ve eşitsizlik ve ayrımcılığı yok edebileceklerini, dinin ise bu gibi işleri yapamayacağını düşündükleri içindir. Eğer onlardan din nedir diye sorulsa, halkın işlerinden bir düğüm açamayan dinlerden söz ederler. Bizler de evet, eğer zalim ile iş yapıp, zorba ile işbirliği yapıp, halkın işlerinden bir düğüm çözemeyen bir din bulursan, o dini kabul etmemek için bizim tarafımızdan vekilsin diyoruz. Allah dini kendine has özellikleri ve belirtileri vardır. Eğer bu özellikler sunulan din ile örtüşüyorsa onu kabul ederiz, yoksa onu kabul etmeyiz. Yüce Allah Hadid suresinin 25. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب İnnallâhe kaviyyun azîz.
Andolsun ki Resullerimizi apaçık delillerle gönderdik. İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber kitabı ve mizanı, adalet ölçüsünü indirdik. Seyyid Ali biraz duraksadı ve şaşkınlıkla neden diye sordu. Ardından kendisi şöyle açıklamada bulundu. Allah Musa aleyhisselam veya İsa veya Hatem peygamberini değil tüm peygamberleri bir hedef için göndermiştir. Fakat o nedir? İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar diye. İnsanlar gıst ve adalet üzerine yaşasınlar diye. Din budur. Eğer bir din dindirin felsefesine aykırı yönde hareket ederse, bunun ilahi din olmadığını ve hatta eğer öyleyse onu bozduklarını bilelim. İlahi peygamberlerin felsefesi ve yönetiminin tersi olsa, muhakkak ilahi vahyin ürünü değildir. Bu görüş ile materyalistlerden soruyoruz. Dinin İnsanlık toplumlarının idaresinden aciz olduğunu söyleyen insan hangi dinden söz ediyor? Gerçek İslam dinini mi, Muhammedi vahiy mi, dirayetli Alevi yaşam tarzını mı? Vahiy yolu ile peygambere nazil olan ve emirül müminin gerçekleştirmeye çalıştığı gerçek İslam ayrımı ortadan kaldırıyor. Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırıyor. Adaletsiz dağıtılan zenginliği yok ediyor ve kişi başına dağıtıyor. İnsanlara fırsatlar ve olanakları eşit olarak veriyor. Hükümeti insani tağutların elinden alıyor ve Allah'ın adil kanununa bırakıyor. İslam aşağılanmış ve hakir görülmüş insanları değersiz bir para için elini en alçak cinayetlere bulaştıran köle olan ve köle alan insanı adil bir nizam sayesinde ahlaki ve insani faziletlere donatır ve saygın kılıyor. İlginç olan şu ki peygamberin terbiyesi, birini ele alıp bir köşede vaaz verip öğütte bulunan bir din değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o dönemin cahiliye ortamında İslam'ın sosyal temelini belirli bir şekil ve kalıp üzerine inşa etmiştir. Ardından insanları bu yola ve mecraya yerleştirmiştir. Şimdi eğer birileri bu gerçek İslam dinini, insanların ihtiyaçlarının karşılanması, adalet ve güvenliğin tesisiyle eşitlemiyorsa, bu artık insafsızlıktır. Evet, Hristiyanlığın içi boş ortamında büyüyen ve günahlarının bağışlanması için sahte şefaatler ve cennet tapularının para ile satılmasından başka bir şey görmeyen biri haklıdır. Tevbe suresinin 34. ayeti şöyle buyuruyor.
Ya eyyühellezine amenu inne kethiran minel ahbari ver ruhbani leyekulune emvalen nasi bil batil. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
أي إيمان دانلار Şüphesiz ki din bilginlerinin ve abidlerinin çoğu insanların malını haksız yollarla yemekte ve Allah'ın yolundan alıkoymaktadırlar. İlginç olan ise bununla da yetinmemeleridir. Keşke sadece paralarını yeseydiler. Bundan da daha kötüsü. Onları sözleriyle, davranışları ve yaptıklarıyla Allah'ın yolundan alıkoymaktadırlar. Öyleyse biz de böyle bir dinini din bilmeyiz. Seyyid Ali bu girişin ardından önceki gün başladığı tevhid konusuna geri dönerek şöyle devam etti. İslami düşünceler alanında herkesin iyi bilmesi gereken ve ondan doğru bir anlayışa sahip olması gereken konu tevhiddir. Beyler, tevhid meselesini bilinmesi ve bilinmemesinin hayati ve belirleyici bir mesele olarak gündeme getirin. Örnek veriyorum. Siz birileriyle kurak bir yolda yol arkadaşı oluyorsunuz. Yolda birbirinizle konuşuyorsunuz. Siz diyorsunuz ki, bana göre bu yolun her iki tarafındaki arazi tuzludur ve asla bir ürün vermez. Yol arkadaşınız diyor ki, hayır efendim, tam tersi. Bu yolun her iki tarafındaki araziler tamamen falanca ürünün ekimi için tam da hazırdır. Siz bir şey söylüyorsunuz ve o da kendi sözünü ispatlamak için deliller getiriyor. Peki bu tartışma ne kadar önemli? Sizin otomobiliniz 120 kilometre hızla bu yoldan geçiyor. Sizin oradaki arazinin bir parçasını alıp bir şey ekmeniz de gerekmiyor. Hiç. Bu soru ve cevaplar sizin için hiçbir etkisi yoktur. Diyelim ki sizlerden biriniz sözünüzü ispatladınız. Yolunuz, işiniz, şimdiki hareketiniz hiç değişmeyecektir. Fakat bir de siz ikiniz arabaya oturdunuz, birden bir yol arkadaşınız size diyor ki, sanırım gittiğimiz bu yol kuzeye doğrudur. Halbuki sizin gideceğiniz yer güneydir. Siz diyorsunuz ki, hayır, bu yol güneye gidiyor. İkiniz arasında tartışma başlıyor. O sözünü ispatlarsa hareket yolunuzu tamamen değiştirmeniz gerekiyor. Eğer siz sözünüzü ispatlarsanız aynı yola devam edersiniz. Belki daha da hızlı. Bu tartışmanın ilk etkisi sürücünün ayağını frene basmasıdır. Buna yanıtının belirleyici olduğu tartışma derler. Tevhid meselesi de böyledir. Sıradan insanların veya sorumsuz ve yetkisiz insanların tevhidi gündeme getirdiği gibi değil. Sorumlu insan tevhid meselesini, acaba bir Allah var mı yok mu? Eğer varsa ne yapmalıyız ve eğer yoksa ne yapmalıyız şeklinde gündeme getirir. Yaşam ve sosyal düzenin durumunda nasıl bir değişim yaratır? Allah'a inanan bir cumhurbaşkanı ile inanmayanın farkı nedir? Acaba tevhide inanmak yanında geçtiği arsanın verimli olmasına inanmak gibi bize faydası nedir? Siz iki yatırımcı insanı düşünün. Düşünün ki biri Allah'a inanır ve diğeri materyalisttir. Onların arasındaki tek fark, inanan kişinin pazarları kiliseye gitmesi ve rahibe biraz daha para vermesidir. Fakat yaşamında, fabrikasına, işçiler ve sıradan insanlar ile ilişkilerinde materyalist insan ile bir farkı yoktur.
Thank you.
Seyit Ali buraya gelince sesini biraz düzeltti ve devam etti. İslam'ın davet ettiği tevhid, bir soruya yanıt vermekten çok daha ötedir. İslami tevhid, hükümet, sosyal ilişkiler, toplum hedefleri, halkın sorumlulukları, insanların Allah, birbiri, toplum ve dünyanın diğer olaylar karşısında insanların görevleri alanındaki ilhamdır. İslami tevhidin anlamı, kendi ve toplumun tüm varlık bölgesinde Allah'tan başka kimsenin hükümranlık hakkı olmasın, sınıf farklılıkların olduğu ve Allah'ın kullarının hepsinin aynı seviyede olmadığı bir toplum, tevhidi bir toplum değildir. Tevhidi toplumda bütün kullar aynı seviyededir ve hepsi Allah'ın kullarıdır. Dün bu konuya değinmiştim. Allah'a kulluk demek, Allah'tan başka her şey ve herkese kulluk ve ibadet etmekten kurtulmaktır. İslam'ın elçisi Rebi bin Amer, Sasanilerin büyük komutanlarının birinin sarayına girdi. Bedevi bir Arap, azimuşan bir gücün sarayına girmiş. Bu Bedevi Arap kendisini şahlık sisteminin büyüklüğü karşısında küçük görmeden içeri girdi. Ona neden geldiği soruldu. O da bizim kastettiğimiz üç cümle söyledi. Herkesin İslam'ın sloganının ne olduğunu bilmesi için parlak hatlarla bir levhaya yazılması ve insanlığın azim sarayının girişine asılması gereken üç cümle. Şöyle dedi, biz insanları kulların kulluğundan kurtarmaya ve Yüce Allah'a ibadete götüreceğiz. Seyyid Ali kulların kulluğu konusunu açıklamak için bir örnek vererek şöyle dedi, İran ve Roma arasındaki savaşlardan birinde Ahameniş kralı tüm gençlerin savaşa katılmasını emreder. Yaşlı bir adam gelir ve şöyle der, dört oğlum da üçü sizinle beraber gelecekler. Birinin benim yanımda kalmasına müsaade ediniz. Ben yaşlıyım ve çalışamıyorum. İzin verin bir tek bu kalsın. Padişah orada yaşlı adama bir şey söylemiyor. Fakat yarın ordu kentin kapılarından çıkarken söz konusu üç kardeş, dördüncü kardeşlerinin ikiye ayrılmış cesedini görürler. Bir yarısı kapıya doğru, diğeri de kapının diğer tarafına asılmıştır ki artık yaşlı adamlar böyle bir istekte bulunmasınlar. Bu insanlık kulluğudur. İnsanlar bir toplumda adaletten yana, ayrımcılığa düşman olma hakları olmayınca, özgürlük talebinde bulunma hakları olmayınca, baskı ve boğulmayı doğal olarak kabul edip sultanların yaptıklarını onaylarsa, en büyük ve en çirkin ve en acı kulluklara kapılmış oluyorlar. Neden? Zira kurnazcadır. Günahsız insanları bir noktada alıp diğer topraklarda satanlar, onları alenen köle alıyorlardı. Fakat onlar insanların düşünce ve istek ve irade ve karar alma güçlerini göz ardı ediyorlar. Seyyid Ali Rebi bin Amer'in sözünü tekrarlayarak şöyle devam etti. Rebi bin Amer'in ikinci cümlesi buydu. Allah'ın kullarını dünyanın dar ve kısıtlı çıtlarından dünya ve ahiretin enginliğine götürmek için geldik. Yezcird'in halkına padişahlık ettiği toplum, herkesin hükümetten razı olduğu bir toplum değildi. Rahatsız olan da çoktu. Fakat onların bu hoşnutsuzluktan görüşlerinin dar ve küçük olduğu için Yezdicer'den rahatsızlık ve hoşnutsuzluklarını biraz gösterirlerse bu iki lokma yiyeceğin de onlardan alınacağını görüyorlardı. Ve bu fazla olan iki lokmaya büyük değer verdikleri için özgürlükleri, onurları, asaletleri ve insani erdemleri uğruna harekete geçmek istemiyorlardı. Hamenei Bey saatine baktı ve şöyle dedi. Bugün cuma ve sizin daha fazla zamanınız var. Aziz Kari'mizi hem dünkü ayetleri, özellikle de tevhid sloganı olarak Ayetül Kürsi'yi ve de bugün için seçtiğim ayetleri, yani Bakara suresinin 165 ve 166. ayetlerini sizler için kıraat edecektir.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.
İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'ın dışında bir takım varlıkları Allah'a denkler, ortaklar edinir. Yani Allah'a insan cinsinden veya insan cinsi dışından ortak seçerler. Onları Allah'ı sever gibi severler. Yani onları Allah'a beslemeleri gereken sevgiyle seviyorlar. Burada ayet bir parantez açıyor. Bunların Allah'a olan sevgilerinden söz edildiği için bir parantez açıyor. Tıpkı bir itiraz cümlesi gibi ve şöyle buyuruyor. İman edenlerin Allah'a olan sevgisi ise çok daha kuvvetlidir. Yani gerçek ve doğru müminler bunları Allah'a olan sevgileri tüm bu dış tecellilerden insanın kalbini mıknatıs gibi çeken bütün bu kutuplardan, tüm bu yalancı tanrılardan, nefis ve şehvet tanrısından, bizzat insanın kendisinden ta toplumun üstlerinde ve zirvesinde olan yer eden ve yerleştirilen o tanrıların tümünden müminler için Allah daha sevimlidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Birdenbire açıklamayı kıyametten bir sahneye aktarıyor. Tüm mahlukların kafirlerden ve kötülerden ve Allah'tan başkasının kulu olanlardan ve Allah'ın kulları ve mevcut olan tüm varlıklar kıyamette toplanmışlar. Bize açıklanan veya açıklanmayanlar hepsi toplanmışlar. İki grubu düşünün. Bir grup diğer gruba ibadet etmiş. Yani itaat, koşulsuz şartsız ibadet. Bu iki grup kıyamet gününde birbirinin karşısına yer alır. Birbirleri ile savaş, kavga ve düşmanlıkları vardır. O zaman görürler ki mutlak güç ve kuvvet Allah'ındır. Ve de ve Allah'ın çetin bir azap sahibi olduğunu anlayacaklardır. Kendisine tabi olunan dini ve siyasi liderler tabi olanlardan teberri edip uzaklaştıklarında ve azabı gördüklerinde aralarındaki dostluk, akrabalık, ticari, dini tüm bağlar kopmuş olacaktır. Tabi olanlar diyecekler ki, keşke bir fırsatımız olsa da onların bizden teberri edip uzaklaştığı gibi biz de onlardan teberri edip uzaklaşabilsek. Bunun gibi Allah pişmanlık vesilesi olan amellerini onlara gösterecek ve onlar ateşten çıkacak değillerdir. O zamanki küfür liderleri ve önderleri kendilerini izleyenlerden nefret ediyorlar. Örneğin Yazcird diyor ki, Allah'ım ben bana ibadet eden ve sana ortak koşan bunlardan nefret ediyorum. Şimdi bakın ki o dönemde Yazcird'in marabaları dünya ve ahiretimizi bu alçağa verdik ve şimdi kıyamette bizden nefret ediyor diye kalpleri ne kadar da kırılır. Bu ceza Allah'tan başkasına ibadet edenler ve Kur'an-ı Kerim tabiriyle izleyenler içindir. Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamene'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile 4 bölümden oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız bir başka podcast'in sonuna geldik. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet, ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda, yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit, sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bâgır aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Namaz, insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz, insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun Yaradan'la en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve Ma'd'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut Suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse, kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa, namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi www.parsurey.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rf.ir'e gönderebilir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanları ile yaptığı görüşmede Amerikan hükümetiyle müzakere edilmemesi gerektiğini belirterek müzakere etmek akıllıca, mantıklı ve onurlu değildir dedi. Tahran Cuma namazı hatibi, Amerikan Başkanı Trump'ın İran hayalini mezara götüreceğine vurgu yaptı. İran ve Vatikan Dışişleri Bakanları telefonla görüştü. Amiral Şehram İrani Keraçi'ye gitti. İran İslam Cumhuriyeti, Batı Asya'daki 15 ülke arasında tıbbi cihaz üretiminde birinci sırada yer aldı. İstanbul'da düzenlenen Türkiye Uluslararası Turizm Fuarı'nda İran kavimlerinin yerel törenlerinin icrası büyük ilgi gördü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika'nın iç yasalarını uluslararası alanda uygulama bağımlılığı artık uluslararası kurumları hedef aldığını belirtti. Ve Amerikan hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne uyguladığı yaptırımlara tepki gösteren mahkeme, dünya çapında adaletin sağlanması yönündeki çabalarını vurguladı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.